New South Wales hükümeti koronavirüs karantinasını sona erdirmek için 3 aşamalı yeniden açılma planını açıkladı. Almanya'da seçimlerde Sosyal Demokrat Parti önde gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine otokrat diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a cevap verdi. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi için 3 aşamalı bir yol haritasıyla kademeli olarak yeniden açılacaklarını duyurdu. Berejiklian, nüfus aşı hedefinin %70'ine ulaşıldığında tam aşılı kişilerin karantinadan çıkabileceğini söyledi. New South Wales son 24 saatte 787 yeni koronavirüs vakası kaydetti ve 12 ölüm bildirildi. Berejiklian, eyalette çift doz aşıların oranı %80'e ulaştığında New South Wales çevresinde seyahate izin verileceğini söyledi. Hayatın normale döndüğü hissedilecek ve belli toplu sporlar, bölgesel seyahatler ve bir dizi başka şey aşılama %80 oranına ulaştığında başlayacak diyen Berejiklian, 1 Aralık'ta aşı yapılmayan yerlerde yeniden açılmanın son aşaması olacak diye konuştu. Victoria'da ise bugün 705 yeni koronavirüs vakası ve COVID-19 kaynaklı bir ölüm kaydedildi. 51.000'den fazla koronavirüs testi gerçekleştirilen eyalette 8.000'den fazla aktif vaka var. Eyaletin COVID-19 aşı sürecinden sorumlu Jaron Weimer, bölgesel Victoria'da vakaların azaldığını ve test seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi.
Testing numbers have been strong over the long weekend, continue to be strong at this point in time.
Test rakamları hafta sonu boyunca yüksekti ve yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Hume'da çok iyi test seviyeleri görülüyor diyen Weimer, bir bütün olarak Melbourne metropolü için ortalama test oranının 2 ila 3 katı arasında olduğunu söyledi ve test yaptıran herkese teşekkür etti. Çarşamba gününden itibaren Victoria'nın tek doz aşı oranının %80'i geçmesi bekleniyor. Queensland'de ise bugün yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmedi. Eyalet hükümeti başka bir COVID-19 salgınını önlemek ve daha fazla karantina uygulamasından kaçınmak için kurallara uymayan daha fazla Queensland'linin ceza almasını istediğini söyledi. Başbakan Palaszczuk, Kuzey New South Wales'le sınır kuralları hakkında daha fazla ayrıntının yayınlanmasını beklediğini de söyledi. Ancak yol haritamız çok açık. Herkese açık olarak yayınlandı ve Queenslandlilerin check-in yapma şeklinden gurur duyuyorum diyen Palaszczuk, halkın aşı olduğuna işaret etti. Sendika yetkilileri Canberra'daki inşaat şantiyelerinde tüm güvenlik önlemlerine uyulsa bile koronavirüsün bulaşmasının devam edebileceği konusunda uyarıyor. Geçen hafta Canberra'da inşaatta COVID-19'a maruz kaldıktan sonra 9 kişi hastalanmıştı. Eyaletteki sendika birliği şube sekreter yardımcısı Zach Smith, virüsün hala yayılabileceğini ancak uyumlu olmayan inşaat alanlarının kapatılması gerektiğini söyledi. Avustralya başkent bölgesinde bugün 19 yeni koronavirüs vakası kaydedilirken bir kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Eski diplomatlar emisyon azaltma hedefleri için yazdıkları açık bir mektupta iklim eylemlerine karşı direniş olarak adlandırdıkları tutumdan endişe duyduklarını ifade etti. Yaklaşık 70 eski diplomat ülkenin gelecekteki ortamından ve ekonomisinden rahatsız olduklarını belirten bir mektup imzaladı. Diplomatlar Amerika Birleşik Devletleri dahil diğer ulusların Avustralya'nın iklim konusundaki tutumuna ilişkin endişeli olduğunu ifade etti. Başbakan yardımcısı Barnaby Joyce ise Kanal 7'ye konuya ilişkin yaptığı açıklamada Avustralya'nın kırsal bölgelerinin çıkarlarına işaret etti. Temel olarak dünya fosil yakıtlardan vazgeçerse bunu Gladstone limanında, Newcastle açıklarında ve Hay Point açıklarında teknelerin olmamasından anlayacağımızı kabul ediyoruz diyen Joyce, ama dünya öyle değil. Rekor seviyede kömür satıyoruz. Bu da rekor bir fiyat tutar diye konuştu. Federal muhalefet lideri Avustralya hükümetini denizaltı krizine yönelik Fransa'ya karşı diplomatik ve saygılı olmaya çağırdı. SBS Haber'e açıklama yapan İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, Fransa'nın Hint-Pasifik için önemli olduğunu ve Avrupa Birliği'nde lider bir rol oynadığını, bu nedenle Morrison'ın bu hasarı onarması gerektiğini söyledi.
So it's important that they tell the Australian public how much the breaking of that...
Bu anlaşmayı bozmanın ne kadara mal olacağını Avustralya halkına söylemeleri önemlidir diyen Albanese, ileriye dönük düzenlemelerin maliyetlerinin olması önemlidir ve elbette Avustralya'nın egemenliğinin korunması her zaman önemlidir diye konuştu. Bu arada Başbakan Morrison, Washington ziyaretinden sonra pazar gecesi Avustralya'ya döndü. Taliban yetkililerinin Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde sakal tıraşını yasakladığı bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan bir mektup, berberleri sakal kestiklerinin kanıtlanması durumunda sonuçları konusunda uyarıyor. Taliban kararı dini polisin eyaletteki berberlerle yaptığı görüşmede aldığını söyledi. İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı baskınlarda en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail ordusundan bir sözcü ise sabah saatlerinde Hamas'ın bir hücresine düzenledikleri baskınlarda yaşanan silahlı çatışmalarda öldürülenlerin tamamının Hamas militanı olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, saldırı hazırlığında olduğunu söylediği Hamas güçlerine karşı operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Engelliler Kraliyet Komisyonu'nun bir taslak raporuna göre iki doz aşılama tamamlanmadan önce kısıtlamaların hafifletilmesi konusundaki endişeler dile getiriliyor. Sağlıklarına yönelik önemli riskler nedeniyle tüm engelli kişiler tamamen aşılanana kadar kısıtlamaların gevşetilmesine son verilmesini istiyor. Ulusal plan kapsamında federal hükümet, Avustralya nüfusunun en az %70'i tam olarak aşılandıktan sonra bir geçiş yapmayı planlıyor. Taslak rapor, federal hükümetin net aşısının bilgileri vermemesi ve 7 tavsiyede dahil olmak üzere 17 bulguyu içeriyor. İsviçre'de eşcinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin %64'ü evet oyu kullandı. Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de yaklaşık 5,5 milyon kayıtlı seçmenin 3 milyona yakını referandum için sandık başına gitti. Böylelikle eşcinsellerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmelerine ilişkin düzenleme kabul edildi. Eşcinsel evlilik konusunda İsviçre dünyada yasanın geçtiği 30. ülke oldu. Almanya'da geniş bir katılımın olduğu ve 16 yıllık Angela Merkel dönemini bitiren seçim büyük çekişmeye sahne oldu. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre SPD'nin oy oranı %26'ya yükseldi. Birlik partilerinin oy oranı ise %24,1 oldu. Üçüncü sırada %14,7 oy oranıyla Yeşiller yer alıyor. Buna göre Sosyal Demokrat Parti'nin Federal Meclis'te 205, Birlik Partilerinin 194, Yeşillerin 117, FDP'nin 91, AfD'nin 82 ve Sol Parti'nin de 40 sandalyesi olması bekleniyor. Kesin olmayan seçim sonuçları merkez sol partilerin bu seçimlerin kazananı olduğunu işaret ediyor. Zira SPD ve Yeşiller Partisi oylarını 2017 seçimlerine göre %5'ten fazla arttırdı. Seçimin en büyük kaybedeni ise Angela Merkel dönemini kapatan muhafazakar blok oldu. Zira Hristiyan Birlik Partileri 2017 seçimlerine göre %8'den fazla oy kaybına uğradı ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü seçim sonucunu kaydedecek gibi görünüyor. İzlanda halkı cinsiyet eşitliği için bir dönüm noktası olan kadın çoğunluklu bir parlamento seçti. İzlanda'da yapılan genel seçimlerin ardından iktidardaki sağ-sol koalisyonu çoğunluğu güç kazanırken seçilen kadın milletvekili sayısı İlk defa erkekleri geçti. Böylece İzlanda Avrupa'da çoğunluğu kadın milletvekilinin oluşturduğu parlamentoya sahip ilk ülke oldu. Tunus'ta yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları Cumhurbaşkanı Kais Saied'in yetkilerini genişleten icraatlarını ve iktidarı kontrolsüzce ele geçirmesini kınadı. Ülkede 18 yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşunun imzaladığı açıklamada son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Demokratik ilkelere bağlılık vurgusu yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Saied'in otoriterliğe ilk adım olarak anayasal sistemin ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanı kararı çıkardığı belirtildi. Tunus Cumhurbaşkanı Said 25 Temmuz'da meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayınlamış ve bu kararnameler resmi gazetede yayınlanmıştı. Amerikan CBS televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye'ye saldıran terör örgütleri de maalesef Amerika'dan çok ciddi silah mühimmat desteği aldı diyen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca bundan sonra ülkemize hala Afganlı mülteci almaya gücümüz yetmez. Açık söylüyorum, bizim kapımız yol geçen hanı değildir ifadesini kullandı. Gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın daha önce kendisini otokrat olarak nitelendirdiğini hatırlatması üzerine de Erdoğan, "Sayın Biden otokrat tanımıyla neyi ifade etti bilemem" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin koronavirüs salgını olacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısının diğer ana gündem başlıklarının ise terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler olduğu kaydedildi. Öte yandan büyük şehirlerde artan kiralar ve yetersiz yurtlar nedeniyle geçtiğimiz pazar günü 20 öğrencinin İstanbul Kadıköy'de başlattığı barınamıyoruz eylemi Ankara, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır, Çanakkale, Eskişehir ve Antalya'ya yayıldı. Barınamıyoruz hareketine dahil olan yüzlerce üniversite öğrencisi bu kentlerdeki parklarda gece sabahlarken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları sorunu gözler önüne sermeye çalışıyor. Bu arada İstanbul'da düzenlenen Teknofest 2021'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt eylemlerine katılanların yalan söylediğini ileri sürdü. "Yalan söylüyorsunuz, çirkin bir kampanya sürdürülüyor, 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahibiz" diyen Erdoğan, "Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye bu tür böyle yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Bizim yurtlarımız ortada ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite de ortada" diye konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili Erol Kavucu da öğrenci yurtlarına ilişkin konuştu. Eylem yapan kişilerin öğrenci olmadığını iddia eden Kavuncu, "Milletin başına gelebilecek bir olumsuzluktan nemalanma peşinde koşan muhalefet de son günlerde ısrarla, yalanlarla, düzmece tiyatrolarla gurur tablomuz olan yurtlarımızla ilgili provokasyon peşinde koşmaktadır" ifadesini kullandı. Öte yandan İzmir'de gençlerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde 6 milyon 300 bin gencin sandığa giderek oy kullanacağına işaret ederek Türkiye'ye demokrasiyi ve özgürlüğü gençlerin getireceğini söyledi ve Türkiye'nin önündeki bütün engelleri gençlerin kaldıracağını belirterek sözlerine şöyle devam etti.
"Değişim mi? Evet, değişim. Değişecek güç? Evet, gençlerde ve sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Sakın ola. Dünyayı değiştiren sizsiniz, Türkiye'yi de değiştiren sizler olacaksınız. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Devri iktidarımızla, beraber iktidar olduğumuzda istediğiniz simidi özgürce atabileceksiniz. İstediğiniz zaman beni de özgürce eleştirebileceksiniz. Bu kapıyı size sonuna kadar açacağım."
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a da konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'na katılanların sayısı artabilir açıklamasını yaptı. Bu iktidarın bittiğini kendileri de biliyor. Aslında saraydaki de biliyor. Etrafındaki beslemeler elindeki gücü, imkanları kaybetmemek için bu gerçeği kendisine söylemiyorlar. Hatta tam tersini söylüyorlar diyen Kılıçdaroğlu, gelinen nokta tam bir çoklu organ yetmezliğidir ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partili gençler Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde alınan ve bir yıl sonra arızalanmaya başlayan metrobüslerin görüntülerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medyada paylaşarak "Millet unutmaz" diye yazdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Hollanda'dan alınan 50 metrobüsün hurdaya döndüğü ve hurdalıkta çürümeye terk edildiği ortaya çıkmıştı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından Ankara'da düzenlenen Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuştu. Mithat Sancar, partisinin bugün açıklayacağı tutum belgesine işaret ederek müzakere ve diyalog vurgusu yaptı. Sancar, müzakere yolunu genişlettikçe halkların demokratik iradesini, Halkların Demokratik Partisi'nin demokrasi güçleriyle oluşturacağı ittifakta çözüm gücü ve çözümün anahtarı olduğunu yakın zamanda hep birlikte göreceğiz açıklamasını yaptı. Halkların Demokratik Partisi, 2023 seçimleri öncesi ve sonrasına dönük tavrını ve ilkelerini bugün demokrasi tutum belgesiyle açıklayacak. Bu arada Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'ya açıklama yapan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel ise HDP'nin seçimlerde belirleyici bir rol üstleneceğini söyledi ve "Yaptığımız araştırmalar, yürüttüğümüz kampanyalar HDP'nin oyunun %15'in üzerinde olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da Halkların Demokratik Partisi'ne ihtiyacı olacak. HDP olarak 2023 seçimlerine doğru giderken ittifaklara kapalı da değiliz, teşne de değiliz" diye konuştu. Öte yandan merkezi Diyarbakır'da bulunan Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin 16 kentte yaptığı saha araştırmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy kaybettiği, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise oylarını arttırdığı sonucu çıktı. Araştırmaya katılanların %73'ü ise erken seçim istedi. Kırşehir'de partisinin birinci olan il kongresine katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu faiz indirimi öncesinde Cumhurbaşkanı ile New York'tan online toplantı yapıldığını ve ekonominin gerçekten yönetim sorumluluğunu üstlenenlerle bazı danışmanlar arasında tartışma çıktığını ileri sürdü. "Sayın Cumhurbaşkanı faizi indirdiğini düşünüyor. Ne zaman faizi indirdiğini düşünse birkaç ay sonra faiz birkaç misli artıyor. Çünkü bunlar çok basit bir enflasyon, faiz, kur denkleminden habersiz. Ekonomi giriş dersi alanların bildiği faiz, kur, enflasyon denkleminden habersiz" diyen Davutoğlu, "Bu toprakların bereketini aldınız. Ekonomiden anlamayan cahil bir damadı Hazine ve Maliye Bakanı yaptınız ve Türk lirası tarihinin en düşük değer kaybını yaşadı" diye konuştu. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İlk istifa mektubum 2009'dur. Çünkü insan kaynağıyla ilgili bozulma vardı. 2011 yılında ikinci istifamı verdim. Sonraki senelerde sorunlar çok büyüdü ve kangren gibi her yeri sardı" açıklamasını yaptı. İzmir'in Kiraz ilçesinde DEVA Partisi ilçe başkanı Hakkı Sab'ın aracının kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan kişi, eyleminde siyasi bir amaç taşımadığını söyleyerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum'un Milas sınırları içerisinde 30 bin kişilik bir inşaat projesi hazırlığında olan iş insanı Ali Ağaoğlu'na Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Ağaoğlu'na "Projeniz için Bodrum markasını kullanma hakkını size kim verdi?" diye soran Aras, "Projenin bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ve neden olacağı doğal hasarlar ne olacak?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. İnşaatçı Ali Ağaoğlu'yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane ve otel işleten Besim Tübük, Bodrum'da kıyamet projesi olarak nitelendirilen projelerini Bodrum merkeze 25, havaalanına 5 kilometre uzaklıkta Milas ilçesindeki Mandalya Körfezi'nin kıyısında hayata geçiriyor. Sosyal medya hesapları üzerinden attığı iddialarla bir süredir ülke gündeminde olan Sedat Peker, sosyal medyadan yayınladığı bilgilerin devlet görevlilerinden geldiği yorumunu doğruladı. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, organize suç örgütü liderliğinden hakkında dava açılan Peker'e bilgilerin devlet aklına sahip insanların açığa çıkarmak adına gönderdiğini dile getirmişti. Peker, Tantan'ın yorumunu yaptığı yeni bir paylaşımla doğruladı. Türkiye'de son 24 saatte 341.221 COVID testi yapıldı. 25.861 kişinin testi pozitif çıktı. 222 kişi daha yaşamını yitirdi. Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte kararlılıkla üzerimize düşeni yapalım ifadelerini kullandı. Öte yandan halka bu vaka sayısına karşı ben ne yapabilirim sorusunu da yönelten Koca, ard arda uyarılarda bulundu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 45 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 18 derece, Sydney'de hafif yağış 19, Melbourne'da genelde açık 20, Adelaide'de kapalı 24, Perth'te yer yer yağış 21, Hobart'ta parçalı bulutlu 18, Brisbane'de kapalı 22 ve Darwin'de de genelde açık 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.